Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Çankı.
Yeniden sizlerle beraberiz. Yeni bir oto gündemle yeni haftaya başlamış oluyoruz böylece. Tabii yeni haftayı derken biz aslında haftayı bitiriyoruz ve her hafta olduğu gibi otomobil gündemindeki hem donanım haberde hem de belki de bizim sitemiz dışında da yayınlanan bazı haberler, dikkatimizi çeken haberleri sizlere her hafta bu ekranda anlatmaya çalışıyoruz. Fakat sizler için hemen programın başında minik bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Bizler için aslında bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Nedir o? Eğer lütfen bizleri daha önce seyrettiyseniz ve bu içerikleri seviyorsanız bizlere destek olmak ve YouTube algoritmasının öne çıkmak adına yardımcı olabileceğiniz birkaç konu var. Kanala abone olmak, bu videoya yorum yapmak, bu linki bir arkadaşınıza yollamak, bu videoda yine bir emoji bile olsa yorum atmak veya varsa yapıcı eleştirilerinizi lütfen bizlere göndermek bu ekran üzerinden, bu link üzerinden diyorum. Ve her zaman olduğu gibi sözü sevgili Barış Cankı'ya, otomobil editörümüz sevgili Barış Cankı'ya bırakıyorum. Barış, selamlar, nasılsın devamlı?
İyi abi, çok şükür bu haftayı da kapatıyoruz böylece bu video ile beraber. Seni sormalı, sen nasılsın?
Gördüğün gibi bu sefer başka bir noktadayım. Karavandan olan yayınlarımıza devam ediyoruz. Enteresan bir şekilde oluyor. Bir gün bununla da ilgili bir yayın yapacağım herhalde. Yani bir şey çekim yapacağım zannediyorum. Nasıl oluyor da burada yayın yapabiliyoruz. Şu an İznik Gölü'nün kenarındayız. Ondan sonra işte Our Lake Garden diye bir yerdeyiz. Hani burada göl kenarından nasıl çalışabiliyorsun? Nasıl olabiliyor? İşte bu sana hangi teknoloji bu imkanı veriyor? Hangi otomotiv teknolojisi seni burada çalışmanı mümkün kılıyor diyelim. Hani buraya da bağlamış olayım böylece.
Arabanın incelemesi gelir mi?
Aslında bence olmaz değil ama hani bunun tabii reklamını yapmış gibi olmasın ama bence olabilir. En azından karavanla ilgili bazı soruları mutlaka, tabii çok iyi videolar var piyasada, yani görülebilir. Ama belki biz biraz daha teknoloji tarafıyla ilgili, çünkü sürekli bağlantı halindeyim. Yani burada sürekli bağlı bir internetim var, kullandığım güçlendirilmiş bir internet diyelim ona. O yüzden hani bu teknoloji tarafında, çünkü ben çalışıyorum aslına bakarsan evimde, yani farklılık koltuk, tabii farklılık ekran. Evdeki ekranlarla buradaki ekranları yan yana koyamayız. Bak, iPad'den bağlanıyoruz da işte anlatıyoruz, ediyoruz. O yüzden tabii ki onlar aynı değil ama hani böyle bir yerde işte çocuklar dışarıda koşsun, hoplasın, zıplasın. Sen de işte içeride işini gücünü yap. Hep söylüyorum, yani uzaktan tatil gibi bizimkisi. Hafta sonları, evet, da en azından ya da akşamları işini bitirdikten sonra şurada git biraz nefes al, bir şey yap. Bir doğanın işte ne bileyim incirleri kopart, zeytinleri seyret, gölü seyret falan derken böyle bir hayat aslına bakarsan. Bu masa başındaki çalışma ve hani şu günlerde tartışılıyor malum çalışma modelleri, uzaktan çalışma modelleri. Masa başı çalışanlar için bir yöntem ama tabii ki sürekli geçerli mi dersen değil. Çünkü toplantıya gitmen gerektiği zaman tıpış tıpış gidiyorsun buradan İstanbul'a gibi oluyor. Evet, şimdi bu hafta var mı böyle güzel haberler bizim için? Güzel haberden kastım, biliyorsun, zam yok. Ondan sonra yeni Çinli istilası yok. Hani bunlar güzel haber olarak belki söylenebilir. Ha, Çinli istilasına karşı değiliz ama yani çok fazla da gelince de bu sefer aynı Temu'dan gelen ürünler gibi. Nasıl? Böyle bir anda bir geliyor. Herkes bir alıyor. Diyorlar ki bir dakika ya, bu kadar millet aldığına göre burada bir iş var falan. Çat, vergiyi dayayalım. Çinli otomobiller farklı mı oldu?
Aynı geldi, şey, evet. Şeyi bir sattı. De oldu.
Dediler ki kardeşim bu çok satıyor, biz buna bir vergi koyalım. Yani ne kadar enteresan bir dünyada yaşıyoruz değil mi? Hani alışveriş var. Çok kullanılıyor. Çok kullanılınca vergi cezası gelmiş oluyor. Çok bomba işler gerçekten.
Evet, tabii otomotivde farklı sebepler de var. Hani gelsinler Türkiye'ye yatırım yapsınlar şeklinde, ki hani işe de yaramadı değil. BYD arkasından, evet, böyle büyük bir yatırım geldi. Çeri konuşuluyor. Hani olumlu tarafını da gördük diyebilirim.
%100 katılıyorum. Bu tarafı olumlu, güzel. Hani Temu'ya da deseler ki ya sen tam Türkiye'ye bir şey açıyorum, hani orada da bir istihdam yaratacağım falan filan deseler. Ya da Temu ya da başka hangisi ise. Ha tabii, ne oldu? Şimdi o taraf, Temu ile ilgili taraf tabii tatsız. Çünkü bu otomobil gibi değil. Otomobil çok daha uzun vadeli. Bir nevi beyaz eşya gibi, hani bizim böyle aldık uzun yıllar kullanalım falan dediğimiz bir şey. Ama tabii diğeri öyle değil. Diğeri böyle işte incik boncuk bir şeyler alıyorsun, ediyorsun. Bir nevi aslında kim cezalandırılmış oldu? O bir anda büyük akı nedenler değil de sürekli tek tek bir şeyler alanlar varsa onlara bir ceza oldu. Çünkü AB ülkelerinden %30, Çin'den %60 vergi, yani bir anda hani.
Evet.
Yani %30 daha fazla vereceğim, %60 daha fazla vereceğim diye. Bir anda onlara kötü oldu. Tabii otomotivde de böyle olmasın için. Otomotivde zaten biz alışıyoruz yani. Hani bir nevi ne derler, şerbetliyiz orada. Çünkü bize verginin büyüğünü zaten biliyorsun otomotivde veriyoruz. O yüzden hani orada artık alacak bir şey kalmamış ya. Demiyorsun ki ya burada bir şey yaparlar mı acaba? Ya zaten yapmışsın yapacağın. Hani bir araba alana bir araba bedava kampanyası yapsan yapabilecek durumdasın yani. O yüzden neyse. O yüzden neyse. Evet. Peki. Şimdi gelelim Kia Sorento'ya. Bugün bu hafta da aslında kapağımızda bildiğim kadarıyla var. Ne oldu bu Kia Sorento'ya da biz 2024 modelini görüyoruz?
Şimdi biliyorsun Hyundai grubu yavaş yavaş modellerini yeniliyor. Gerek makyaj gerek yeni nesillerini tanıtıyor. Yakında Santa Fe'nin yeni neslini göreceğiz Türkiye'de. Eylül ayı itibariyle olacak ama şu anda fiyatlar belli değil. Biraz da onu da konuşuyor olacağız. Onun öncesinde hemen Kia tarafından yeni bir model atağa geldi. O tabii ki yeni nesil değil. Böyle kapsamlı bir makyaj operasyonu şeklinde nitelendirebiliriz. Makyajlandı, yenilendi Sorento modeli ve kısa süre önce Türkiye'de satışa sunuldu. Burada her şeyden önce tabii tasarım tarafında değişiklikler var. Ön tarafta ne görüyoruz? İşte markanın önce EV9 modeliyle, elektrikli EV9 modeliyle başlattığı yeni modern solid tasarım dilinin yansımalarını görüyoruz burada. Yavaş yavaş içten yanmalı motorlu araçlara da geçiş yapıyor. Daha önce Picanto'da görmüştük, şimdi Sorento'da görüyoruz. Önde T şekilli ince gündüz ledlerinden oluşan, hemen onlara entegre 4 tane ana modülden oluşan dikey led aydınlatmalarla beraber. Tabii ki burada Tiger Nose adını verilen panjurda da değişiklikler var. Daha geniş görünüyor, daha farklı görünüyor gibi gibi kozmetik güncellemeler mevcut. Dış tasarım olarak ve iç tasarım olarak çok güzel görünen bir otomobil olduğunu söylemek mümkün. Detaylarına birazdan devam edeceğiz ama tabii ki burada en dikkat çekeceğin, Türkiye ve otomotiv dediğimizde en dikkat çeken taraf fiyatlar oluyor. Fiyat listesine de baktığımız zaman ortalama 4 milyon TL civarında iki farklı versiyonuna geldiğini görüyoruz. Fiyatı oldukça şaşırttı. Böyle ben genelde baktığımda haberlerin altına fiyatının çok yüksek olduğuna dair böyle yorumlar görüyorum. Tabii ki bunlar tamamen görecelidir. Bence de Türkiye pazarında en azından bu kadar yüksek fiyatlar olmaması lazım ama önceki kasaya göre baktığımızda fiyatlarında böyle %10, %25 arası gibi bir değişim söz konusu. Yine o da 3 milyonun üzerinde fiyattan satılıyor Türkiye'de. Burada baktığımız zaman giriş versiyonundaki 5 koltuklu seçeneğin 3 milyon 995 bin TL, 7 koltuklu seçeneğinde 4 milyon 95 bin TL satış fiyatına sahip olduğunu görüyoruz. Sence nasıl fiyatı, sen nasıl buldun?
Yani şimdi 3 milyondan 4 milyona deyince biraz yani sen 3 milyonlar önceki fiyatı tam olarak ne demiştin, özür dilerim?
Yani önceden yanlış hatırlamıyorsam 3.2 milyon civarında bir fiyatı vardı. Şu anda 3 milyon 995 bin TL'lik fiyatla geldi.
Böyle önce tabii şimdi o hani psikolojik sınır var ya, mesela işte 3.999 diyorsun, 4 demiyorsun falan. Evet. 3.2 deyince yani 3.2 milyon deyince 3.94 dediğin an iş değişiyor. Yani biri 3, biri 4 gibi. Biraz kurtarmaya çalışmış olsa da bence de dediğin gibi şey, yani eğer arada büyük bir fark yoksa bu senin vereceğin bilgilere çok göre çok aslında önemli. Ama bazen markaların şunu yaptığını görüyoruz. Yani araca bir ekstra değer bindiriyor. Ya da tabii bilemiyorum, belki de hani az önce bahsettiğimiz konulardan dolayı da olabilir. Belki daha önce kompanse ettiği bir vergi yükünü artık yüklenmiyor. Diyor ki bıraktım ben onu, öyle yapmayayım da böyle yapayım. Yani Hyundai tabii şu an Kia Türkiye'de yapmıyor yani bir şey ama. Belki bununla ilgili bir şey olabilir ama onun dışında bana göre de Sorento'nun da zaten çok kabul edilmiş bir ulaştığı bir nokta var. Kia Sorento'nun Türkiye'de bilinen, sevilen bir konumu var Sorento'nun. O yüzden hani öyle mi denediler? Zaten artık fiyat skalası böyle bir garip. Hani hepimizin fiyat kabul edilebilirliği çok değişik hallere geldi.
Evet.
Bir tek işte bunu bozan Çinli oto üreticiler yani fiyat anlamında. Sanki biraz ipin ucu kaçmış gibi görünüyor. Ama senin vereceğin bilgiler bu da çok önemli. Önceki versiyona göre eğer sunduğu daha fazlaysa, yani 800 bin lira da bu arada ciddi bir rakam. Yani hani bundan bir ay önce diğerini 3-2'ye satarken şimdi bunu 4'e satmak da ne kadar büyük farklılık var bilemiyorum. O yüzden sanki senin söylediğine göre biraz daha gömebilir veya biraz daha övebiliriz gibi geliyor bana.
Ya tabii şöyle, mutlaka hani yeni kasa olması, makyajlanması, üstüne daha gelişmiş donanımlarla beraber gelmesi, ki aynı donanımı sunsa biliyorsun bazı otomobillerde işte
evet.
Mesela atıyorum adaptif hız sabitleyici. Aynı donanım sunuluyor ama biraz daha geliştirilmiş oluyor gibi değişiklikler oluyor. Ama burada Sorento tarafında tabii ki en büyük etmenlerden bir tanesi de eski kasanın satışa sunulduğu zamandan bu yana kurdaki o değişkenlik, kurun biraz daha yükselmiş olması, bu da tabii ki fiyatlarda belirleyici oluyor. Biraz daha burada bunun da etkisini görüyoruz. O yüzden 4 milyon TL civarına çıkmış olduğunu görüyoruz. Yani Kia bu tarafta Sorento ile biraz daha premium kullanıcısını hedeflemiş gibi oluyor ama premium kullanıcısı da hani diğer tarafta işte BMW varken, Mercedes varken veya diğer lüks markalar varken Kia'yı ne kadar tercih eder? Burada bakalım ilerleyen süreçte zaten performansını görüyor olacağız. Sen az önce özellikler tabii ki biraz daha belirleyicidir dedin. Hemen şurada ben donanımlarını da kısaca bir bahsedeyim burada. Prestige Smart donanım seviyesiyle geliyor tek donanım ama 5 koltuk ve 7 koltuk olmak üzere iki farklı versiyon var. Bu arada kaputun altında da 1.6 litrelik bir motorumuz bulunuyor. 230 beygir güç üreten 4x4 sistem standart olarak geliyor. Yani 4 tekerlekten çekişli geliyor standart olarak. Donanımlara baktığımızda yenilenen jant tasarımlarımız var. 19 inçlik alüminyum alaşımlı jantlar, adaptif kübik led ön farlar, az önce belirttiğim bu 4 modülden oluşan elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, ön arka park sensörleri, anahtar giriş ve çalıştırma, yeni nesilde parmak izi tanıma sistem var. Bu kullanıcının parmak izini algılayıp ona göre fonksiyonları ayarlayabilen ısıtmalı direksiyon, nappa deri koltuklar, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar, arka koltuklarda ısıtma, otomatik klima, 12.3 inçlik iki tane dijital ekran gibi birçok teknoloji burada standart olarak geliyor. Güvenlik tarafında ise zaten Hyundai grubu bayağı otomobillerinde standart olarak özellikle üst segment otomobillerinde böyle güvenlik teknolojilerini standart olarak sunuyor. Bunda da bir istisna söz konusu değil. Durkark özellikle akıllı hız sabitleyici, kavşak destekli, ön çarpışma engelleme asistanı, akıllı trafik uyarı sistemi gibi birçok teknoloji zaten burada yaklaşık 17-18 hatta belki 20 tane sistem standart olarak sunuluyor bu otomobilde.
Evet, şimdi şöyle baktığın zaman tabii çok yoğun bir yenilik paketi var içerisinde. Oldukça yeni nesil bir otomobilden bahsediyorsun böyle bu söylediğin zaman.
Evet.
Ama tabii bunlar ne kadar yansır? Bir taraftan da dolar kuru da hareketlenmeye başladı. Bilemiyorum, bazen ben bu konularda mesela Apple'ı takip ederim. Yani Apple bir ürüne zam yapıyorsa ve etrafta çok da böyle bir kurla ilgili hareket çok yoksa, küçük hareketler varsa ben şey diye düşünüyorum ya, herhalde bir beklenti var galiba. Hani böyle bizim göremediğimiz bir ekonomik beklenti var. O yüzden de kurlarını ona göre ayarlıyor galiba diyorum o zam yaptığı zaman. Bazen otomobillerde de bu durumu inceliyorum. Sanki öyle bir şey olabilir mi? Bir yıl sonu hedefi var da hani araba gelene kadar zaten şöyle olacak. Ortalama şuradan böyle satalım falan diye de bir hani ekstra bir zam da oradan dolayı belki olabilir mi bilemiyorum ama senin bahsettiğin şu gördüğümüz tabii araç yeni nesil bir araca bakıyoruz. Bir önceki nesildeki özellikler, yani makyaj derken yani belki onu söylemek lazım. Yani araba komple yenilendi mi yoksa bir işte ön arka makyaj içinde birkaç işte yenilik falan tarzında mı? Belki biraz böyle. Eğer ilki ise o zaman tabii bu biraz fazla. Yani böyle bak mesela yine bizim araçlardan örnek verelim. Eski Berlingo ve yeni Berlingo veya eski Rifter, yani işte geçen seneki Rifter ve bu seneki Rifter arasında aslına bakarsan içinde bazı yenilikler var.
Evet.
Ve işte dış estetik olarak bazı yenilikler ve yine teknolojik dokunuşlar var. Hani aradaki farkın 300-400 bin olmasını beklersin. Ama yani daha da fazlasını beklemezsin. Yani hani eskisini satıyorum 1'e, yenisini satıyorum 2'ye veya böyle olmaz zaten. Veya hani hadi öyle demeyelim, %100'den bahsetmiş olduk. Çünkü burada da yüzdeye bakarsan hani işte 1/3 bir şey var. Yine tabii yüksek bir rakam yani 3x4 dediğin zaman, ama tabii 1x2 gibi değil. Neyse, yine de güzel araç. Bakalım Türkiye'deki o şeyi koruyabilecek mi? Hep konuştuğumuz bir şey varsa o da Çinli otomobillerin bu konuyu ne kadar zorlayabileceği, Çinli markaların evet, bu konuyu ne kadar zorlayabileceği. Bunu da bu yeni dönemde göreceğiz. Çünkü fiyat bu anlamda önemli bir kriter haline geliyor. Tek kırılması gereken nokta Çinli otomobiller markalar adına tabii ki o güvence meselesi. Yani bir Hyundai grubun bir üyesini bir Kia ile işte daha bugün Türkiye'ye girmiş bir markayı, bir Çinli markayı yan yana koymak tabii ki haksızlık olur. Yani onu da kabul edelim. Ama ne kadar uzun süre haksızlık olur onu bilmiyorum. Onu da göreceğiz. Yani o da çünkü fiyat meselesi çok kolay bir konu değil. Türkiye gibi bir memlekette bunlar kolay meseleler değil. Çok teşekkür evet. ediyoruz ve hemen bir sonraki haberimize geçmek üzere. Yine Hyundai tarafından çıkmıyoruz. Bu sefer de Santa Fe'ye geçiyoruz. Santa Fe'de aslına bakarsan yine Türkiye'de gerçi şöyle verdim ekranı ama Türkiye'de pek de görmediğimiz bir yani daha doğrusu hani çok çok sık karşılaşmadığımız bir araç değil mi?
Şöyle şimdi yeni nesline geçiş yaptı. Az önce bahsetmiştim. Bu yeni nesil modele bakıyoruz şu anda. Türkiye'de satışa sunulacak. Dediğim gibi Sorento ondan önce davrandı. Kia tarafı Sorento'yu biraz daha önce satışa sundu. 10-11 Eylül'de de yeni Santa Fe'nin lansmanını yapıyor olacağız. Ve Eylül itibariyle Türkiye'de satışa sunulmuş olacak. Kia Sorento'da tabii ki kapsamlı bir makyajdan bahsetmiştik ama Santa Fe burada tamamen yenilenmiş bir model olarak karşımıza çıkıyor. Zaten tasarımına ve gövde şekline baktığımızda otomobilin baştan aşağı yenilendiğini, değiştiğini görebiliyoruz. Zaten tanıtımda böyle tasarımını konuşmuştuk daha önce. Burada tasarıma çok fazla değinmeyeceğim ama şöyle baktığımız zaman benim tek beğenmediğim tarafı yani beğenmediğim değil de çizgilerin biraz daha farklı geldiği tarafı arka bölüm olmuş. Yani bu sanki hafif böyle bir kamyon na benzer bir tasarımı var. Böyle daha kaba araçlarda olur ya. Burada otomobili şu keskin çizgilerle, kaba çizgilerle biraz daha böyle arazi tarzı, daha agresif görünen, daha kaslı görünen bir otomobile çevirmeye çalışmışlar. Onu anlıyorum ama arka tarafta bu biraz fazla kaçmış sanki. Bu tasarım biraz değişik olmuş. Arkada biraz
arka taraf AS250, ön taraf yeni nesil Santa Fe.
Evet, ön tarafı mükemmel görünüyor. Önden ve yandan gerçekten çok güzel görünen bir otomobil olmuş. Yani Hyundai'nin yeni tasarım çizgileri bu H şeklinde kendi marka başlangıç harfinin böyle aydınlatmalara da yer verilmesi gibi boydan boya uzanan inceletici şeyler çok modern ve güzel bir otomobil olduğunu söylemek mümkün. Sanki ama böyle hani benim yorumum aracın ön tarafıyla arkasını başka birisi tasarlamış gibi. Hani önü sen tasarla, arkayı ben yapayım demişler ama arkayı tasarlayan pek yapamamış gibi olmuş. Hani tasarım konusunda böyle bir yorumda bulunabilirim.
Evet yani doğrusu şimdi sen söyleyince dikkatim çekiyor. Gerçekten arka tarafta başka bir kimlik var. Yani ön taraftakinin başka bir kimliği var ve dediğin de doğru. Yani bir şimdi hani alacak olanlara bir şey demeyelim ama hakikaten bir kamyonet de gördüğümüz hani eski yani eski bir tasarım var arkada. Hani yeniden mesela şimdi ne senle konuşuyoruz. Boydan boya stop lambaları yeni dönemin en çok kullanılan çizgilerinden. Evet ama yani buradaki o da değil. Yani işte mesela yukarıda değil, aşağıya konumlandırılmış. Plakaya yakın, daha aşağıda. Zaten büyük bir araç. Hani büyük olduğu için arka tarafta o ticari bir hava vermiş. Yani ticariden kastım kamyonet gibi. Ticarilerde en azından dikey tabii. Sana katılıyorum. Yani bütün tasarımın yanında böyle bir hani genel olarak baktığında şöyle baksana çok güzel bir araç hakikaten yandan ama arka taraf onu sanki tamamlamıyor gibi görünüyor. Veya yani konum olarak aynı farları yukarı alsalar sanki daha iyi olabilirmiş gibi de ben de düşündüm. Yani alt tarafta çünkü mesela şu iki aradaki boşluk şu an evet az buçuk görünüyor. Şu aradaki boşluk yeterli değil sanki. Daha böyle bir kamyonet havasını vermiş. Hani kapalı olsa hani
evet,
kapatırlar
belki de
ya.
Bu alt üst boşlukların orantısızlığı belki de gözü rahatsız ediyor. Ama dediğim gibi gözü rahatsız eden bir detay var orada mutlaka.
Evet, evet çok doğru. Peki evet başka neler var peki Santa Fe'de? Biz de gerçi dediğin gibi daha önce konuştuk bunu ama anlattın
yani
gayet.
Yani şöyle iç mekanında tabii çok büyük değişiklikler var. Yatay ve dikey tasarım öğeleri böyle karşımıza çıkıyor. Onun dışında dış tasarımın burada çok cesur çizgiler var gerçekten. Hani tabiri caizse burada çok cesur bir tasarıma yer vermiş Hyundai. Yani ya sev ya nefret et tarzında böyle tasarımları konuşuyoruz ya. Santa Fe'nin tasarımı da öyle olmuş. Aynı şekilde iç mekan aslında iç mekanda bunlara uyum sağlayan güzel. Yine havalandırma menfezlerinde H şeklinde bir tasarım uygulanmış. Yani öndeki farlarda uygulanan H şekli, H motifleri iç mekanda da yer yer kendini gösteriyor diyebiliriz ama iç mekanı arkada bu dış tasarımda arka taraf biraz kusur oluştururken iç mekanda bana göre hiçbir kusur yok. Gerçekten dört dörtlük bir otomobil olmuş. Onun segmentine onun müşteri kitlesine, hedef kitlesine yaraşan, onların beğenebileceği bir tasarıma yer verilmiş ki burada görüyoruz kocaman bir orta konsol var. Aracın evet, ne kadar devam, geniş olduğunu, ne kadar heybetli olduğunu bize net bir şekilde gösteriyor. İki tane telefonu yan yana şarj edebileceğiniz kablosuz cep telefonu şarj ünitesi. Şu an gösterdiğin görselde mesela hani neredeyse arabanı minik bir karavan olarak da kullanabiliyorsun. Bu tarz büyük bir araçtan söz ediyoruz. Zaten Santa Fe'yi bilenler biliyor gayet yani. Bildiğim kadarıyla ilk başta işte C segment tarzında olup sonra D segmente uzanan bir yolculuğu var. O yüzden bayağı geniş bir otomobil olduğunu söylemek mümkün. Kaputun altında da 1.6 litrelik turbo hibrit ve 1.6 litrelik yine turbo plug-in hibrit. Yani şarj edilebilir hibrit seçenekler var. Türkiye'ye hibrit seçenekle geliyordu. Yine bence hibrit seçenekle büyük ihtimalle Türkiye'de satışa sunmaya devam edecektir ama plug-in hibrit tarafında bir düzenleme oldu biliyorsun. Şarj edilebilir hibrit araçlarda vergi düzenlemesi yapıldı bu BYD için. Burada belki bir nebze kriterlere uyum sağlayıp ÖTV indiriminden faydalanabiliyorsa plug-in hibrit de burada güzel bir seçenek olabilir Santa Fe tarafında. Fiyatı uygun tutulacaktır ama baktığımız zaman en azından Kia tarafındaki bağlantılı Sorento modeline baktığımızda ortalama 4 milyonluk bir fiyat gördüğümüzde aslında Santa Fe'nin de nasıl bir fiyattan gelebileceğini net bir şekilde aslında burada görmüş oluyoruz. Şu an fiyatı belli değil. Eylül ayında belli olacak ama Sorento burada bize güzel ipucu veriyor.
Evet. Bu arada ben yani sondaki görsellere bakınca şunu görüyorum. Sondaki görsellerde ciddi anlamda bir şey var. Yani mesela şu görsel, şimdi bir daha geleceğim. Buradaki renkte hakikaten çok güzel görünüyor. O stop lambası da şu an böyle bakınca rahatsız etmiyor. Fakat hala ikisi arasında mesela diğer renge baktığımda yani mesela o gümüş rengi olan bu böyle kurtarma aracı gibi görünüyor. Diğeri expedition araç gibi böyle işte çölde gitsin bir şey yapsın falan öyle göründüğü için onlar da göze batmıyor. Fakat bu araç şehirde dolaşacağı zaman sana tekrar hani oraya dönmüş olacağım ama stop lambasına katılmıyorum ben de. Diyorum ama aracın görselleri içi dışı sağa solu arka farları harici mesela işte şunlar hakikaten çok enteresan güzel duruyor. Ben çok hoşuma gitti ki daha önce anlatmıştık motorundan zaten bahsettin diyorum. Evet şu gördüğün araç oldukça heybetli güzel bir araç olmuş. Peki şimdi bir başka araca geçmek istiyoruz. Bu sefer yeni nesil bir araca geçiyoruz efendim. Yeni nesil MG ZS artık da bu Çince'de evet. Nasıl söyleniyorsa bilemiyorum ama.
Yani markanın hani böyle kendisi ZS olarak telaffuz ZS ediyor. ZS.
Peki hemen efendim ZS'i veriyorum madem öyle ekrana. Bakın cayır cayır. Gerçi güzel karartmışlar. Tatlı bir karartma olmuş. Bir SUV'ye mi bakıyoruz sevgili Barış?
ZS modelini zaten Türkiye'den tanıyoruz. Benzinli versiyonu var. %100 elektrikli versiyonu var. MG'nin Türkiye'de faaliyete başladığından itibaren Türkiye pazarına satışa sunduğu bir model artık yenileniyor. Ve yavaş yavaş bu yeni nesliyle ilgili görsellerde ortaya çıkmaya başladı. Tabii ki şu anda ipucu olarak karşımıza çıkıyor bu görseller ama MG burada birçok görsel paylaşarak aslında tasarımı büyük oranda bizlerin gözümüz önüne sermiş durumda. Baktığımızda eski nesline göre büyük bir değişim görüyoruz aslında araçta. Daha agresif görünen, daha modern bir tasarım. Bana göre ZS'in tasarımı özellikle günümüzde rakiplerine göre biraz zayıf kalıyordu. HS modeli, MGS modeli ki o da yenilendi. Onun da ben yenisinin tasarımını çok beğeniyordum. Onun plug-in hibriti galiba Türkiye pazarına geldiğinde ÖTV indiriminden faydalanıyor olacak ve en dikkat çekici modellerden bir tanesi olacak. Yani yani şunu belirtebilirim parantez içerisinde. Önümüzdeki süreçte plug-in hibrit araç tarafında güzel rekabet göreceğiz gibi görünüyor. BYD, MG, DFSK'nın modeli var, diğer markalar var. Burada ÖTV indirimine giren araçlar arasında güzel bir rekabet göreceğiz gibi görünüyor. Ama ZS'e geri dönüş yapacak olursak dediğim gibi eskisine göre çok daha modern görünen böyle burada neyi görüyoruz? Düz omuz çizgisini görüyoruz. Geniş çamurluklarını görüyoruz. Arkada biraz daha farklı MG3 modelini tanıtmıştı. Yenilenen MG3 modelini tanıtmıştı burada marka geçtiğimiz haftalarda. Arkadaki farlar biraz daha onu anımsatıyor ama burada daha çıkıntılı bir kaput tasarımı, kaput ucunun biraz daha çıkıntılı ve keskin çizgiye sahip olduğunu görürüz. Tabii ki o hatchbackken bu bir SUV o yüzden daha heybetli, daha kaslı bir görünüm sunuyor bizlere burada. Alt kısımda ise böyle iki parçadan oluşan gri renkli bir difüzör görüyoruz ve egzoz çıkışlarını görürüz ama egzoz çıkışları büyük ihtimalle burada sahte gibi geliyor bana. Hani
evet, evet.
Gerçek kullanımda olan bir egzoz çıkışı evet, olduğunu düşünmüyorum ben burada ZS'de. Hibrit motorla gelecek. Zaten plakalı kısmında da HEV yazısını görüyoruz. Hibrit olduğunu bize burada net bir şekilde gösteriyor. Ama büyük ihtimalle yine bu nesilde mevcut kasada olduğu gibi %100 elektrikli versiyonda gelecektir diye düşünüyorum. Şu an için onunla ilgili bir şey belirtilmemiş. Hibrit versiyonun da hangi motor kullanılacak tabii ki o belirtilmemiş ama az önce bahsettiğim MG3'te Hibrit Plus adı verilen bir sistem var. Büyük ihtimalle o sistemin bu modele uyarlanacağı düşünülüyor. Onun detaylarına baktığımızda 102 beygir güç üreten 1.5 litre 4 silindirli bir içten yanmalı motor görüyoruz. Elektrik tarafında ise 100 kW'lık bir elektrik motoru kullanılıyor. 3 ileri otomatik şanzıman var bu araçların, bu motorların tekerleğe güç vermesini sağlayan, iletmesini sağlayan 1.83 kWh'lık küçük, minik, hibritlerde kullanılan ortalama bu değerlerde olan bir bataryamız bulunuyor. Toplam gücü 192 beygir, yani baktığımızda aracın oldukça bu sistemi kullanırsa eğer güzel bir performans, güzel bir güç sunacağını düşündüğüm 192 beygirlik bir sistem bu. MG3'te kullanılan bu sistemin bu modele de uyarlanacağı düşünülüyor. Yani mevcut kasa ilk olarak 2017'de çıkmıştı. 2018'de elektrikli versiyon çıkmıştı. 2017'ye bakarsak 3 yıl oradan 4 yıl buradan toplam 4 yıl, toplam 7 yıl geçmiş aradan. O yüzden hani rakiplerine göre geride kalan bir tasarım olduğunu söylemiştim uzun zaman sonra. Böyle yeni neslinin gelecek olması en azından MG'yi bu modelde rekabette tutar. O rakipleri arasında daha tercih edilebilir yapar. Bakalım otomobil tanıtıldığında zaten diğer detaylarını görüyor olacağız. Şu an için güzel bir tasarım olduğunu net bir şekilde görüyor. HS modelinde güzel, agresif ve modern görünen bir tasarıma geçiş yapılmıştı. ZS de aynı tasarımdan ilerleyecek gibi görünüyor.
Evet, oldukça keyifli, güzel görünüyor dediğin gibi. Ben de seninle beraber biraz daha bilgi sahibi oldum. Çok teşekkür ediyorum. Hemen bir sonraki haberimize geçmek istiyorum. Bu sefer Peugeot'a geçiyoruz. Bu Peugeot'un 508 üretimine son verilmesiyle ilgili ilginç bir haber. Hayırdır, ne oldu ve Peugeot'a da bu 508 acaba üretimden kalkıyor?
Yani şimdi Türkiye'nin her zaman sedan ülkesi olduğunu konuşuyorduk. Her bölümde, geçtiğimiz haftalarda, işte geçtiğimiz aylarda, oto gündemin birçok bölümünde. Yani bilen bilir, Türkiye bir dönem gerçekten, hatta uzunca bir dönem sedan ülkesiydi ki Passat'ın ne kadar böyle hüküm sürdüğünü, ne kadar tercih edildiğini, en popüler pazarlardan bir tanesi, belki de en popüler pazar olduğunu Türkiye'de doğru konuşuyorduk. Artık Passat da kalmadı zaten. Onu da böyle üzücü bir şekilde
hatırlamış olalım. Sedancılar da üzüldü.
Evet. Yavaş yavaş Passat'la beraber işte farklı sedan modellerin de, özellikle üst segment sedan modellerin ortadan kalktığını görüyoruz. 508 de aslında benim tasarım olarak çok beğendiğim araçlardan bir tanesiydi. Yanılmıyorsam 2010 yılında ilk nesli sahaya sürülmüştü ve yani benim aslında bu sedan modeller arasında yine beğendiğim bir tasarım vardı ki, station wagon versiyonunu, özellikle arka tasarımını ben çok beğeniyordum. 2018 yılında ise ikinci nesline geçiş yaptı. Tabii ki şu an makyajlı versiyona bakıyoruz ama 2018 yılına geçiş yapan bu ikinci nesil de aşağı yukarı bu tasarıma sahip. Böyle ufak tefek kozmetik değişiklikler yapıldı makyajla beraber. Çok daha beğendiğimiz, çok daha agresif görünüme sahip, Peugeot'un özellikle bu son yıllarda çok şık tasarımlar ortaya koyuyor dediğimiz markanın yeni tasarım dilini güzel bir şekilde sedan gövdesine uyarlayan bir araçtı. Ama dediğim gibi hem Türkiye'de hem dünya genelinde sedanlar popülerliğini SUV segmentine kaptırdığı için yavaş yavaş bu üst segmentte modellerin üretime veda ettiğini görüyoruz. Burada da en büyük etkenlerden bir tanesi tabii ki bu sedanların tercih edilmiyor olması ki, baktığımızda zaten arkasındaki sebeplere baktığımızda ilk sebep satış adetleri geliyor. Yani şurada 2024'ün ilk yarısında Avrupa'da sadece 5512 adet Peugeot 508 satılmış koskoca Avrupa'da. Yani bu diğer markanın SUV modellerine, 3008'e, 5008'e, 2008'e göre kıyasladığımızda 508'in çok daha geride kaldığını görebiliyoruz. Markalar biliyorsun son dönemde özellikle elektriklerin de piyasaya sürülmesi beraber elektrik batarya teknolojilerinin geliştirilmesi, elektrikli araç teknolojilerinin geliştirilmesi, bunlar yeni yatırımlar gerektirdiği için bütçenin büyük bir kısmının buraya ayrılıyor olması lazım. Ve sen burada marka olarak sana satış adetlerinde yaptığın yatırımı geri döndürmeyecek bir modeli artık üretimde tutmak istemiyorsun. Peugeot da burada, Stellantis grubu, daha geniş çapta bakarsak Stellantis grubu da burada artık 508'in 2025 sonu itibariyle burada fişini çekecek. Bir diğer burada arkasındaki etmen de biliyorsun otomobillerde artık bu sıkı, özellikle Avrupa pazarında daha da sıkılaşan emisyon kuralları burada karbondioksit emisyonlarının araçlarda daha az olmasını gerektiriyor. Markalar burada içten yanmalı motorlardan hibrite geçiş yapıyor. Kimisi işte hafif hibrite geçiş yapıyor, kimisi plug-in hibrit, kimisi işte normal hibrit, full hibrit adını verdiğimiz. Ama burada tabii ki az önce bahsettiğim bu düşük satış rakamları hibrit sistemin bu modele uyarlanmasını zorlaştırıyor. Çünkü bu hibrit sistemin bir sedan gövdesine uyarlanması ekstra bir yatırım gerektiren bir süreç. Burada bir proses gerektiriyor ve maliyetli bir işlem. Ama baktığın zaman marka burada kendine fizibilite olarak geri dönüş, mali olarak geri dönüş görmediği için sedana bu hibrit sistemi uyarlamak istemiyor. Hem emisyon tarafından hem de satış rakamları tarafından markanın veya üreticinin istediğini vermediği için 508'e 2025 sonu itibariyle veda ediyor olacağız. İlerleyen süreçte Peugeot'dan ne görürüz? Belki bir sedan elektrikli görürüz. O zaman yine sedan gövde tipine geçiş yapmış olurlar.
Olur. Peki aklıma şu geldi. Zannediyorum Volvo'da aynı şekilde SUV'leri dışında Türkiye'den sedanlarını çekiyor diye bir haber duydum. Ama duydum, evet. Okumadım. Bu aslında senin anlattıklarını bir nevi bir başka versiyonu, bir başka markadaki tezahürü.
Evet, onunla başka etmenler de var. Onu da sen bahsetmişken kısaca söylemiş olayım. Çünkü hani Volvo Türkiye'den çekiliyor mu iddialarına neden oldu. Öyle bir şey yok. Volvo Türkiye'den çekilmiyor. Sadece zaten hani sedan modelleri Türkiye pazarında çok tercih edilmiyordu. En büyük etkenlerden bir tanesi de Çin'de üretildikleri için bir kere ilave gümrük vergisine tabi oluyorlar. Biliyorsun ilave gümrük vergisi elektriklerden tüm yakıt tiplerine geçiş yaptığı için ilave gümrük vergisine tabi oldular burada. Zaten hani çok tercih edilmediği için marka da burada biz elektriklilerini üretene kadar Türkiye'de sedan gövde tipi satmayalım. Zaten biz SUV satıyoruz. Onlar çok satılmıyor diyerek elektriklileri gelene kadar sedan satışına ara vermiş oldular Türkiye pazarında.
Bir tane elektrikli araç vardı Volvo'nun. Hani çok hızlı, çok da güzel bir araçtı. O Türkiye'ye geldi mi acaba? Şimdi hatırlayamadım hangisi olduğunu ama çok beğenmiştim aracı. Çok hızlıydı. En hızlı elektrikli araçlardan bir tanesi.
EX30'dan bahsediyorsun büyük ihtimalle. Aha. EX90 var. EX90 Türkiye'ye gelmiyor. Neden? Çünkü Amerika'da üretildiği için zaten Amerika'ya %70 bir ek gümrük vergisi var. O yüzden EX90 Türkiye'ye gelemiyor. EX30 büyük ihtimalle bu yılın sonunda veya önümüzdeki yıl Türkiye'ye gelecek diye biliyorum.
Peki, anlaşıldı. Ne elimize atsak vergiden bahsediyoruz diyorum.
Evet, her yer vergi.
Evet ya. Peki o zaman hemen bir sonraki habere geçiyoruz efendim. Görelim bakalım bu şık araçla ilgili haberimiz neymiş.
Evet, yine aslında Avrupa tarafındayız. Avrupa'dan çıkmıyoruz ama bu sefer tabii ki otomotiv dediğimizde ilk akla gelen ülkelerden biri olan Alman ya tarafındayız. Alman üreticilerden Audi'deyiz. Yani Volkswagen grubundayız. Ya hep böyle performans tarafında artık elektriklileri konuşuyoruz ya. Elektrikli otomobil işte 0-100 hızlanması 4 saniye, 0-100 hızlanması 5 saniye, 2 saniye, 2,5 saniye hep elektriklerde konuşuyoruz ama yani yavaş yavaş unutulmaya yüz tutmuş ama kendi tutkunlarına sahip içten yanmalı motorlu performanslı araçlar da var. Bunlardan bir tanesi de tabii ki RS3. Yani baktığın zaman şöyle Audi'nin tasarım diliyle beraber güncellendiğinde ne kadar agresif, ne kadar şık bir araç olduğunu net bir şekilde görüyoruz burada. Evet. Neyden bahsediyoruz? Tabii ki yenilenen Audi RS3'ten bahsediyoruz. Hem Sportback, yani hatchback dediğimiz Sportback gövde tipi, hem de sedan gövde tipiyle beraber Audi'nin makyaj operasyonuyla beraber çok agresif ki burada 400 beygirlik maksimum güçten bahsediyoruz bu otomobilde. 500 Nm maksimum tork üretiyor. Bu güce yaraşır bir agresif görünüme bürünmüş durumda. Ufak tefek değişiklikler var tasarımda. Nedir bunlar? Yenilenen gündüz ledleri var ki burada böyle yarış bayraklarında damalı bayrak dediğimiz siyah böyle beyaz şeyler olur ya, bayraklar olur ya. Buradaki motifler doğrudan onu anımsatıyor. Ama bunu sevmeyenler için Audi özel olarak multimedya sisteminden ayarlanabilen 3-4 farklı tasarıma yer vermiş. Yani buradaki motifi sen istersen multimedya sisteminden değiştirebiliyorsun. Onun dışında ince LED aydınlatmalar zaten otomobili en şık gösteren, en agresif, sert gösteren tasarım detaylarından bir tanesi. Onun dışında arkada yenilenen stoplar, yine güncellenen stoplar karşımıza çıkıyor. Dikey reflektörler burada yenilenen detaylar arasında. Daha büyük bir arka difüzör var otomobilin performansına yaraşır şekilde ve siyah çerçevelere sahip oval şekilli büyük egzoz çıkışları yine otomobilin performansına vurgu yapan detaylardan. Az önce 400 beygir maksimum güç ürettiğini söylemiştim. Bunu sağlayan motor 2,5 litrelik 5 silindirli, turbo 5 silindirli benzinli motor. Bu tarafta bir değişiklik yok. 0-100 hızlanmasını 3.7 saniyede tamamlayan, böyle hem performanslı hem de elektrik tarafında böyle ses duymuyorsun ya, ya da yapay ses evet. duyuyorsun. Böyle bunun arka tarafa otur, egzoz sesini dinle. Hani bu gerçekten dört dörtlük.
O rezonansı bir... böyle bir hissetti mi? Yani gerçekten.
Evet, aynen öyle. Bir yani. Performansı hisset diyebileceğimiz bir araç. Son hızı da 280 km saatle sınırlı olan bir otomobil. Tabii ki
benzin motor... bitene kadar git diyorsun yani. Elektrik değil de.
Aynen öyle. Motor tarafında bir değişiklik yok demiştim ama burada Audi sadece kozmetik güncelleme mi yaptı? Mekanik güncelleme yapmadı mı? Tabii ki burada mekanik güncelleme yaptı ama motor yerine aracın yol tutuş performansını iyileştirdi. Ne yapıldı burada? Tamamen değişken tork yönlendirme sisteminde iyileştirmeler yapılmış. Onun dışında elektronik denge kontrolü, tekerlek seçici, tork kontrolü ve uyarlanabilir süspansiyon sisteminde yeni ayarlamalar yapılmış. Böylece aracın virajlarda daha iyi performans sağladığı, yani Audi RS3 kullanıcılarının virajlara korkmadan daha sert, daha hızlı girebileceğini burada Audi söylüyor bizlere. Önden kopmalarının azaldığını, böyle virajı sert dönerken ön tekerleklerde böyle dışa doğru kayma yaşanması yapılan iyileştirmeler sayesinde daha minimuma indirilmiş. Böyle bir riskin düşürüldüğünü söylüyor Audi bizlere. O yüzden hem viraja girişlerde hem de virajdan çıkarken daha çabuk gaza yüklenip aracın performansını sonuna kadar zorlayabilir Audi RS3 kullanıcıları.
Sanki... Evet, sanki Nürburgring'de yarışacaksın ya kardeşim. Tamam gel şurada E5'te kullanacağım bu arabayı. Tamam ya, bu böyle de olsa olur. Hani bu tamam, zorlama yani, bırak. Bu dolaşsam, böyle dolaşsan da olur yani. O yüzden tamam, ama neyse, Nürburgring belki hani olur ya, yolumuz düşer bir Nürburgring'e gideriz, öyle bir basarız ederiz falan. O zaman konuşabiliriz bunları. Evet. Ama gördüğüm kadarıyla iç tasarımı da çok şık görünüyor. Peki iç tasarımda yenilik var mı acaba?
Yani burada da ufak tefek yenilikler mevcut. Yani neler var burada? Opsiyon olarak sunulan bu karbon fiber ARES çanak koltuklar var ki otomobilin en şık görünen iç tasarımda bence parçaları arasında diyebilirim. Yeni ambiyans aydınlatmasına yer verilmiş, koltuklarda ve kapı döşemelerinde kontrast oluşturan dikişlere yer verilmiş. Yüksek kaliteli nappa deri döşeme malzemeler zaten birçok yerde karşımıza çıkıyor yeni nesilde. Bir de ilginç bir detay var burada, Audi'nin altını çizdiği. Böyle sıfır otomobillerde aracı ilk aldığında böyle bunun delileri var mutlaka. Sıfır otomobil kokusu dediğimiz bir detay evet. var ya. Benim otomobilim ya bu sıfır otomobil kokmuyor veya işte çok az kokuyor diye tabir edilen bazı şeyler vardır. Audi burada 5 tane kimyagerden oluşan bir takımı görevlendirmiş. Demiş ki ya bu aracın sıfır otomobil kokusunu arttırın. Yani buram buram sıfır otomobil koksun diye böyle özel ekip tutmuş ve yenilenen bu otomobilde RS3'te otomobilin iç mekanının daha güzel koktuğunu net bir şekilde ortaya koyuyor bizlere. Audi RS3'te de en dikkat çekici detaylardan bir tanesi bu iç mekanla ilgili.
Bombaymış ya. Ben de şey diyordum ya. Zaten fix'te mutlaka daha önce birisinin aklına gelmiştir, yapmıştır belki de, bilmiyorum ama sıfır otomobil kokusu yapsan da sıksan mesela arabanın içine diye düşünüyordum. Audi bunu bir adım öteye götürmüş. Yani adam bindiği zaman bunu böyle buram buram hissetsin, aylarca böyle kullansın falan diye. Evet tabii oldukça şık gerçekten. İnsanın böyle ellerini terleten, direksiyona böyle yapışıp şunu bir kullanayım diyeceğim bir araç yapmış. Oldukça gerçekten keyifli öyle. Görünüyor. Bütün bugün bahsettiğimiz araçlar içerisinde oldukça keyifli, renkli bir araç. Evet. Peki şimdi çok yine evet vergiyle ilgili bir habere geliyorum. Bu sefer de Tesla kullanıcılarını ilgilendiriyor. Sevgili gene bizden Metin Akpınar'ın haberi. Şöyle ekranda verdim. Ne oldu bu kadar çok arabayı görünce işkilleniyorum ben.
Yani şöyle zaten ilave gümrük vergilerini konuşuyorduk. İşte Amerika uyguladı, biz uyguladık. Avrupa Birliği Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere ilave gümrük vergisi uygulayacağını zaten Haziran ayında ortaya koymuştu. Hatta oranlar da belirlenmişti. Burada bu. Ne oranlar sunuluyordu bizlere? Hemen şöyle kabaca söyleyeyim. İşte %36'ya varan oranda Avrupa Birliği komisyonuyla bile işbirliği yapmayan, hemen şöyle kısaca hatırlatayım aslında kabaca. Bir şöyle oldu, Çin'de üretim yapan veya Çin menşeli elektrikli araç üreticilerine devletten çok fazla yardım aldıklarına dair, sübvansiyon aldıkları için daha rekabetçi oldukları, piyasada Avrupalı üreticilere kıyasla çok daha erişilebilir fiyatlar sunduklarından dolayı böyle rekabet ortamının zedelenmesine dair bir araştırma, soruşturma yürütüyordu ve bu soruşturma Çin'deki birçok üretici bu soruşturma kapsamına alındı ve bu soruşturma yaklaşık bir yıl sürdü. Bunun ardından Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi ve oranlar farklı, yani bizdeki gibi tek bir oran belirlenmedi. İşte diyelim ki bu komisyonla işbirliği yapan markalara düşük bir oran belirlendi. İşbirliği yapmayan, onlara kapılarını açmayan markalara %36'ya varan ilave gümrük vergisi uygulanacağına dair bir açıklama yapıldı. Ama daha o zamandan, Haziran ayından Tesla da biliyorsun Çin'de üretim yapıyor ve Avrupa'ya araç satıyor, ithal ediyor. Bu Tesla'ya daha farklı bir şey uygulanacağı, ona biraz daha kolaylık sağlanacağı konuşuluyordu. Kısa süre önce bu oranlar güncellendi ve Tesla tarafında büyük bir düşüş görüyoruz burada. Öncesinde Tesla işbirliği yapan diğer şirketler kapsamına giriyordu ve %21 oranında bir ilave gümrük vergisine tabi oluyordu. Ama yapılan değişiklik sonrasında burada Tesla araçlarına uygulanan gümrük vergisi, ilave gümrük vergisi %9'a kadar düşürüldü. Yani aslında bu değişikliğin Tesla için yapıldığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü diğer tarafta, diğer markalar için gözle görülür oranda bir değişiklik yok. Örneğin işte BYD tarafında gümrük vergisinin %17.4'ten %17'ye, Geely'nin %19.9'dan 19.3'e çekildiğini görüyoruz. SAIC zaten işbirliği yapmayan ve en yüksek oranda gümrük vergisine tabi tutulacak üreticilerden bir tanesiydi. Onda da 37.6'dan 36.3'e gümrük vergilerinin değiştirildiğini görüyoruz. Yani ben şuradan şunu anlıyorum. Tesla'ya biraz daha böyle tabii ki ABD'li bir üretici, her ne kadar Çin'de üretim yapsa da yine Avrupa'da da üretim yapan bir markadan söz ediyoruz Tesla için. Berlin'de fabrikası bulunuyor. Hani ona biraz daha kolaylık sağlamak için hani onun oranlarını düşürelim ama sadece ona yapmış gibi görünmeyelim. Diğerlerinin de böyle az buçuk bir oranda düşürelim vergilerini şeklinde yapılan bir güncelleme olmuş. Ama burada tabii ki en büyük değişiklik yine Tesla tarafında %9'a kadar düşürülmüş oldu ilave gümrük vergisi.
Yine tabii Tesla için bahsettiğim gibi, daha hiç konuyu uzatmayacağım. Tesla için yapılmış güzel bir değişiklik gibi görünüyor. Bu konu zaten daha çok su götürür. O yüzden tekrar buralara geleceğimizi düşünüyorum ama hani bunu söylemiştik, yine tekrar söyleyelim. Yani işte bu bir nevi bizim yurt dışından birisi oldu diyebiliriz. Evet.
Şimdi, evet. Gerçekten öyle oldu. Şimdi,
yani bu konuda örnek olduk. Ya tabii abi, adam demez mi yani? Ya adamlar baksana her türlü vergi veriyor. Hiç memlekette de hiçbir şey olmuyor falan diye de. Yani neyse. Evet, uzatmamak için bırakıyorum ama televizyonda da reklamlarını görmeye başladığımız, senin yine daha önce tanıttığın, anlattığın, güzelce anlattığın bir tarafa gelelim. Bu sefer Chery'nin markası Jayco 7 ve ama bu sefer bir şey var. Tiggo Z Sport mu? Tiggo 7 Sport mu görüyorum? Evet, Tiggo 7 evet. Sport. Heyecan verici bir başka haber. Nedir, hayırdır?
Şimdi Çinli markalarda işler böyle isimlendirme konusuna geldiğinde biraz kafalar karışabiliyor. Chery'de mesela ne gördük? Türkiye pazarında da satışa sunduğu işte aslında Çin'de Tiggo 7 var. Telefonu. Sonra bize gelen Tiggo 7 Pro var. Tiggo 7 Pro Max var. Şimdi bir de farklı pazarlarda yine böyle Tiggo 7 Sport adıyla, özellikle böyle Güney Amerika taraflarında sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, oralarda Tiggo 7 Sport adıyla satılan bir model vardı ama bu tabii ki tamamen farklı bir model. Çin'de satışa sunulacak bir model. Tiggo 7 Sport geliyor şimdi de Çin'de. Ama şurada isminden ziyade otomobilin tasarımı çok dikkat çekici. Neden? Ön tasarımına baktığımızda gerçekten Land Rover'ın modelleriyle birebir benzeştiğini görebiliyoruz. Yani burada özellikle ön panjur bu benzemede, bu benzerlikte en büyük rolü oynayan detay. Çünkü bu ön panjurun çerçeveleri olsun, şekli olsun, üzerindeki detaylar olsun aslında birebir Land Rover modellerinden tanıdığımız bir detay. Yanlardaki böyle ince aydınlatmalarla da birleştiğinde birebir sanki Land Rover modellerini anımsatan bir ön tasarıma yer verilmiş burada. Çok dikkat çekici olduğu için ve Chery zaten bizim Türkiye pazarında da çok merak edilen bir model. Belki ilerleyen süreçte Tiggo 7 Sport olarak Türkiye pazarına da gelebilecek bir model olduğu için buna yer vermek istedim açıkçası. Onun dışında zaten ön tasarım Land Rover'a çok benziyor ama şunu da belirteyim. Chery ve Land Rover, Jaguar Land Rover Çin'de bir ortaklığa sahipler zaten. %50 Chery'nin sahip olduğu, %50 Jaguar Land Rover'ın sahip olduğu bir ortak girişime sahipler. Ve Chery burada Jaguar Land Rover modellerinin üretimini yapıyor uzun yıllardır. 2010-2012 yılından bu yana. Hani o yüzden burada tasarım olarak da çalmış diyemeyiz ama iki şirket arasındaki böyle hem teknoloji hem de tasarım alışverişi konusunda belki burada bir tasarımı kullanmak istemiş olabilirler. Bunu da net bir şekilde hani söyleyelim. İki güzel şirket aslında böyle ortaklık olarak birbirlerine çok yakınlar uzun yıllardır.
Evet, bu güzel bir bilgi oldu bence. Çünkü hani bir nevi tamam ülke bazlı olarak sanki iş birliği yapmışsın sen, yanlış olmaz. Hani bu benzerliklerin de birbirlerini rahatsız etmediği de böylece anlaşılabilir. Çin pazarında en azından Chery ile o yaptığı ortaklıkla belki daha güçlü yer alıyordur marka. Bilemedim tabii detaylarını ama oldukça enteresan bilgi bu.
Evet. Yani ön tasarımdaki bu Land Rover görüntüsünün dışında aslında Jeko ile yan yana koyma sebebimiz de o aslında. Yani otomobil genel olarak ön tasarım harici Jeko 7 ile birebir aynı. Yani jant tasarımları dışında yan profilden baktığımızda, arka tarafa baktığımızda ufak tefek detaylar dışında Jeko 7 ile aynı otomobil olduğunu görüyoruz ki iç mekanı birebir aynı zaten. Yani burada Jeko da zaten Chery'nin alt markası. Çin'de evet. Burada Tiggo 7 Spor adıyla böyle farklı tasarım dillerinin uyarlandığı farklı bir model olarak karşımıza çıkarmaya hazırlanıyorlar. İlginç bir model açıkçası. Benim dikkatimi çekti. Böyle zaten şeyi de görüyoruz. C ve D sütunu arasında Land Rover modellerinde o gördüğümüz dışarı konumlandırılan bir depolama evet. Şeyi var ya. Aslında bu evet. Modelde de böyle bir görselde onu görüyoruz. Yer vermişler. Evet, bu görselde onu da görebiliyoruz. Böyle ufak tefek bir depolama alanı koymuşlar oraya. Hani ilginç bir otomobil ortaya çıkmış. Chery Tiggo 7 Sport adı verilen yakında Çin pazarında satışa sunulacak. Ne görüyoruz burada? Kaputun altındaki motor seçeneği belli değil ama ben hani birebir Jeko 7'ye benzettiğim için ondaki motorun aynısının kullanacağını düşünüyorum. Çünkü altyapı büyük ihtimalle onunla aynı olacak. Bakalım diğer detayları ilerleyen süreçte göreceğiz.
Beraber göreceğiz. Peki. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bana göre hani şöyle şunu da kapatalım. Bu da görünmesin madem öyle. Tekrar teşekkürler. Gene bize haber duyurdun. Her zaman olduğu gibi şunu söylemek istiyorum. Her zaman yani hafta içi bütün bunları beklerken bizleri donanmahaber.com'dan takip ederek tüm otomobille ilgili yani teknolojinin yanı sıra otomotivle ilgili haberleri de rahatlıkla donanmahaber.com'da bulabilirsiniz. Sen ve ekip arkadaşlarının yaptığı haberler için bir kere daha teşekkür ediyorum. Bugün bize anlattıkların için de ayrıca teşekkür ederim diyorum ve sözü sana bırakıyorum teşekkür ederek.
Evet, ben de teşekkür ederim ve tabii ki her zaman olduğu gibi yine kapanışımızı yapalım. Lütfen Oto Gündem serisini daha önce izlediyseniz, beğeniyorsanız veya ilk defa izleyip beğendiyseniz öncelikle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, sonrasında videoyu izledikten sonra beğen tuşuna basıp sadece emoji de olsa bir yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bunlar hem YouTube algoritması hem de bizim motivasyonumuz için oldukça önemli. Sadece sizin birkaç saniyenizi alacak işler. Lütfen bunları yapmayı ihmal etmeyin. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.